Efendim hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Erkam Radyo'da İftar Sevinci programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizlere dünyanın dört bir yanından, Türkiye'nin farklı noktalarından kulak veren herkese sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarından. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün 16 Ramazan 1440 Salı ve bu akşam da sizinle İftar Sevinci programının ilk bölümünde birlikte olacağız. Evet, bu akşam ikinci bölümde kim misafirimiz, onu hemen paylaşalım sizinle. Profesör Doktor İrfan Gündüz Bey'in bu akşamki misafiri Siyer Vakfı Başkanı Muhammed Emin Yıldırım olacak. İkinci bölümde bu güzel sohbeti dinleyebileceksiniz. Peygamber Efendimiz ve Ramazan konusunun konuşulacağı bu sohbet İftar Sevinci'nin ikinci bölümünde evlerinize, radyolarınıza gelmiş olacak. Bu akşam İstanbul için iftar vakti peki ne zaman? Hemen onu da paylaşalım. Evet, İstanbul'da yaşayanlar bugün 20-27 itibarıyla oruçlarını açmış olacak, iftarlarını yapıyor olacaklar inşallah. Şu anda ülkemizin farklı noktalarında iftar saatinin yaklaştığı bu dakikalarda da sofra heyecanı, iftar sevinci artıyor, sofralar kuruluyor. Onlara da şimdiden afiyet olsun diyelim, Allah kabul etsin diyelim ve programımıza her zaman olduğu gibi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mealiyle başlayalım.
Furkan Suresi 61-72. Ayetler. Okuyan Hasan Kara.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنا مستقرا ومقاما والذين إذا وَالْعَشْرُ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم.
Hasan Kara'nın tilavetinden Furkan Suresi 61 ila 72. ayetleri dinlediniz.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok merhamet edendir. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi. Değerli dinleyenler, bizlere şu anda kulak veren bütün dinleyicilerimize hayırlı iftarlar diliyoruz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar dileyelim. Ve programımızı Hüdayi coğrafyasında Ramazan sevinciyle devam edelim. Hüdayi coğrafyasında yaşanan Ramazan izlenimlerini alacağız ve yine farklı bir ülkeye uzanacağız. Değerli dinleyenler, şimdi Hüdayi coğrafyasında Ramazan izlenimlerini almak üzere Hüdayi Vakfı İnsani Yardım'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Er Yılmaz Bey şu anda telefon attığımızda ve Irak'taki Ramazan heyecanını, Hüdayi Vakfı'nın oradaki çalışmalarını konuşacağız kendisiyle. Serdar Bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, hoş bulduk. Erkam Radyo dinleyicilerine hayırlı Ramazanlar diliyoruz Irak Erbil'den.
Evet, Irak Erbil'desiniz. Peki evet. Orada Hüdayi Vakfı olarak Ramazan ayında neler yapıyorsunuz? Şu anda hangi faaliyette bulunuyorsunuz? Oradaki Ramazan izlenimleriniz nelerdir? Bunları sizden dinlemek isteriz.
İbrahim Bey, bildiğiniz üzere Aziz Mahmud Hüdayi Vakfımız 40 ülkede 2019 Ramazan yardımları kapsamında erzak kolileri dağıtıyor ve iftar sofraları açıyor. Hüdayi sofralarını her tarafta açmaya çalışıyoruz. Garip, gureba, fukarayla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bugün de Irak'ın Erbil bölgesindeyiz. Burası önemli bir bölge. Zira iç karışıklık sebebiyle Kerkük, Tel Afer gibi bölgelerden buraya gelen mülteciler var. Ayrıca Erbil ve bölgesinde de fakir aileler mevcut. Her ne kadar biraz gelişmiş bir şehir gibi olsa da her bölgede olduğu gibi burada da fakir aileler var. Özellikle mülteci aileler ve dul ve yetim olan ailelere burada yardım çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca burada Türk Kızılay'ımızla beraber de çalışmaları yürütüyoruz. Bugünkü dağıtımımız Kızılay'la beraber olacak ve şu anda sahadayız. Erzak kolileri veriyoruz arkadaşlarla beraber. Buradan tabii ki Aziz Mahmud Hüdayi Vakfımızın mütevelli ve mütevellilerine teşekkür ediyoruz. Ya hakikaten sahada olmak, o insanlara bu kolileri vererek memnun olduklarını görmek bizim için çok sevindirici. Burada da diğer ülkelerde olduğu gibi güzel bir atmosfer var. Ramazan sevincini garip gureba ile beraber yaşıyoruz. Onun sevincini hissediyoruz.
Evet. Peki son olarak Serdar Bey, şu anda bizi dünyanın dört bir tarafından dinleyen, bize kulak veren dinleyicilerimize bu yapılan yardımların önemi noktasında neler söylemek istersiniz? Ne gibi çağrıda bulunmak istersiniz? Bu duygularınızı, düşüncelerinizi de alalım.
Efendim, Ramazan huzuru, mutluluğu ancak bu insanlarla bir aradayken yaşanıyor. Elbette oruçlar tutuyoruz, ibadetler ediyoruz. Yalnız yaptığımız ibadetlerin yanı sıra ihsar vazifesini, yani bağışta bulunmak, insanlara yardımcı olmak, o duyguyu hissetmek için bu yardımlarda bulunmak gerekiyor. Şimdi olayın içerisindeyiz. Herkes buraya geliyor ve insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama buradaki bu sahneyi gördüğümüzde şunu anlıyoruz ki ülkemiz çok seviliyor. Ya hakikaten Türkiye'mizde çok hayırsever insanlar var. Yani dört bir tarafındaki mazlumlara ulaşıyoruz, elimizi uzatıyoruz. Bizim bu yeleğimizdeki Türk bayrağını gördüğünde insanlar bizi kucaklıyorlar. Hangi bölgede olursak olalım bunun gururunu yaşıyoruz. Türk olmanın, Müslüman olmanın ve yardımsever olmanın. Biz mütevelli müteberri ve hayırseverlerimizin bağışlarının, zekat ve fitrelerinin doğru yerlere gittiklerinden emin olmalarını istiyoruz. Emin olun, ora geçiyor Anadolu tabiriyle. Çok yerinde bir yardım oluyor bunlar ve tam doğru kişilere, hakikaten muhtaç olan insanlara ulaştırıyoruz gönül rahatlığıyla. Biz tekrar efendim teşekkür ediyoruz hayırseverlerimize.
Peki. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Tabii oradaki kardeşlerimize de şimdiden hayırlı bayramlar dileklerimizi iletmenizi istiyoruz. Eyvallah. Selamlarımızı gönderiyoruz Türkiye'den Erbil'e.
Aleykümselam efendim. Teşekkürler.
Peki, sağ olun. Kolay gelsin. Değerli dinleyenler, Hüdayi Vakfı İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Er Yılmaz'la telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Irak Erbil'de insan yardım çalışmalarında bulunuyor. Oradaki mültecilere Serdar Bey, Irak'taki Erbil'deki son durumu, oradaki Ramazan coşkusunu ve yapılan çalışmaları konuştuk. Kıymetli dinleyenlerimiz, iftar sevincine devam ediyoruz Erkam Radyo'da ve şimdi de sırada sokak röportajları var. Bu akşam Sami Zorlu ve Safa Ulusoy, iyilik nedir diye sordular. Sokaktaki vatandaşa mikrofon uzattılar ve iyilik nasıl tarif edilmiş, iyilik onlara göre ne anlam ifade ediyormuş, gelin hep birlikte bunları dinleyelim.
İyilik kelimesi bizim için ne ifade eder? Peygamber Efendimiz'i ifade eder. Başka bir şey ifade etmez yani. Allah bizi doğru yola kavuşturanlar bize çok büyük iyilik yaptılar. Yani doğru yola kavuşturanlara herkesi Mevlam kavuştursun diyelim. İyiliği böyle sonuçlandıralım diye.
İyilik benim için bir kişinin, bir nesnenin, bir hayvanın ne olduğunun önemi değil. Tanıyıp tanımamanın da önemi olmadan o kişiye ihtiyaç sahibi ise, ihtiyacı varsa elini uzatabilmektir. Teşekkür ederim.
Biz de sırf Allah-u Teala'nın rızasını gözeterek insanlara, canlılara, bütün aleme Allah rızası için hizmet etmektir iyilik.
Abim, iyilik demek bütün mahlukatın faydasına olan şeyler demek bizim anladığımız kadarıyla.
İyilik genel manada karşı tarafı yapılan bir yardım gibi düşünse de iyilik aslında insanın kendine yaptığı bir şeydir. Çünkü Allah-u Teala yapılan iyiliği kendisine sevap olarak döndürdüğü için iyilik aslında insanın kendine yapmış olduğu bir yardımdır.
İyilik benim için her anımızın kıymetini bilmektir. Karşılaştığımız her şeye şükretmektir.
İyilik bir insanın veya bir canlının başka bir canlıya onun içini kolaylaştıracak veya içini rahatlatacak bir faaliyette bulunmasıdır. Gerek sözle, gerek fiille olarak. Aynı zamanda iyilik yapıldığında yapan ve yapılanı mutlu eden faaliyettir.
İyilik insanın ruhunu güzelleştiren her şeydir. İyilik yapıldığı zaman dünyayı bir nebze bile olsa güzelleştiren şeydir. İnsan hayat ve hadisatı yalnızca iyilikte görür.
İyilik insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyup yaptığı güzel davranışlara denir. Bu güzel davranışlar herkes tarafından tasdik edilir ve mutluluğa sevk eder.
İyilik insan ruhunun özünde bulunan en kıymetli şeylerden bir tanesidir. İyilik sadece ve sadece insan olmanın gerekliliğidir. Müslüman'da ise bu iyilik tezahürü çok ayrı şekilde tezahür eder. Bir insanın bir insana bir bakışı da, güzel bir sözü de, gülümsemesi de, sarılması da bir iyiliktir.
İyilik, bir insanın başka bir insana, hayvanlara ve doğaya karşı duyduğu sevgi ve muhabbetin eyleme geçirilmiş halidir. İyilik bizi biz yapan şeydir. İyilik her şeydir.
İyilik kalpten kalbe giden bir yoldur. Bu yol nasıl bir yoldur? Ebu Hanife'nin de bu yönde de zaten beyanatları vardır. Karşıdaki kişinin kalbine dokunabiliyorsa bir şey, bu fiili de olabilir, manevi de olabilir. Karşıdaki kişiyi mutlu edebiliyorsa bu bir iyiliktir.
Efendim şimdi de güzel bir eserle İftar Sevinci programına devam edelim. Bizden ayrılmayın. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz.
Dilhanesi pür nur olur, envar zikrullah ile. Dilhanesi pür nur olur, envar zikrullah ile. İklimi dil mağmur olur, mimar zikrullah ile. İklimi dil mağmur olur, mimar zikrullah ile. Her müşkil iş asan olur, derdi dile derman olur. Her müşkil iş asan olur, derdi dile derman olur. Canın içinde can olur, esrar zikrullah ile. Canın içinde can olur, esrar zikrullah ile. Gamgin gönüller şad olur, dembesteler azad olur. Gamgin gönüller şad olur, dembesteler azad olur. Gümgeşteler irşad olur, asar zikrullah ile. Gümgeşteler irşad olur, asar zikrullah ile. Zikreyle hakkı her nefes, Allah besbaki heves. Zikreyle hakkı her nefes, Allah besbaki heves. Pes gayriden ümmidi kes, tekrar zikrullah ile. Pes gayriden ümmidi kes, tekrar zikrullah ile. Gör ehli halin fırkasın, çak etti ceybi hırkasın. Gör ehli halin fırkasın, çak etti ceybi hırkasın. Devreyle zikrin halkasın, pergâr zikrullah ile. Devreyle zikrin halkasın, pergâr zikrullah ile. Terk et cihan arayışın, nefsin gider alayışın. Terk et cihan arayışın, nefsin gider alayışın. Bul canu dil asayişin, efkar zikrullah ile. Bul canu dil asayişin, efkar zikrullah ile. Ahmet seni ikrar eder, hem zikrini tekrar eder. Ahmet seni ikrar eder, hem zikrini tekrar eder. İhlasını işar eder, eşar zikrullah ile. İhlasını işar eden, eşar zikrullah ile.
Efem Erkam Radyo'da İftar Sevinci programının ilk bölümündeyiz ve yavaş yavaş bu bölümü noktalamak üzereyiz. Bizlere şu anda kulak veren bütün dinleyicilerimize hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyoruz ve bu akşam İftar Sevinci programının ikinci bölümdeki misafirini bir kez daha sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor İrfan Gündüz Bey'in bu akşam Ramazan sohbetlerinde ikinci bölümde misafiri Siyer Vakfı Başkanı Muhammed Emin Yıldırım Hoca olacak ve kendisiyle Peygamber Efendimiz ve Ramazan üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirecek İrfan Hocamız. Bu güzel sohbeti birazdan radyolarınızda dinleyebileceksiniz. Bu akşam İstanbul için iftar vakti ise 20.27. Değerli dinleyenlerimiz, bir kez daha paylaşarak huzurlarınızdan ayrılacağız. Bu bölümü noktalayacağız ama günün duasıyla noktalayacağız ve ellerimiz semaya açılacak ve bu saatlerde yapılan her duayı olduğu gibi inşallah bu duaya da amin diyelim hep birlikte. Allah kabul etsin efendim. Hayırlı iftarlar. Allah'ım, bugün de ayak sürçmelerimden dolayı beni cezalandırma. Hata ve yanlışlarımı bağışla. Bugün de beni bela ve afetlerin hedefi etme. İzzetinle ey Müslümanların izzeti. Allah'ım, bugün de bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle. Mütevazi insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet. Emanınla ey korkanların emanı ve güveni. Amin.
Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, yine bir iftar sevinci programında daha sevinçleri sizlerle paylaşmak üzere beraberiz. Her defasında olduğu gibi bu sevincimize ortak olmak için davet ettiğimiz muhterem bir üstadımız Mehmet Emin Yıldırım. Hocam hoş geldiniz.
Allah razı olsun hocam.
Biz sizin hem Siret Vakfı'nda yaptığınız hizmetleri hem sohbetlerinizi çok yakinen ve zevkle takip edenlerdeniz. İyi bir dinleyicinizdir.
Allah razı olsun hocam.
Dolayısıyla da biz bu iftar programını vesile telakki ederek Ramazan'da yani insanların yürekleri daha yufkalaşmış. Evet. Efendim gönülleri daha rakik hale gelmiş. Bunu da fırsattan bil istifade. Peygamber Efendimiz'i insanların gönüllerinde misafir etmek. Evlerinde misafir etmek ve onların yüreklerinde peygamber sevgisini başlatmak, aşılamak. Onun bizim için en güzel model olan yanını gündeme taşımak.
Eyvallah.
Bununla ilgili nasıl, düşünceleriniz nedir? Bunu anlatırsanız çok memnun oluruz.
Eyvallah. Hocam ben de teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.
Cümlemizin inşallah.
Hizmetleriniz bereketli olsun. Biz de Erkam Radyo'yu sevgiyle, muhabbetle dinliyoruz, takip ediyoruz, istifade ediyoruz. Cenab-ı Hak daim etsin inşallah.
Amin.
Bu güzel ayda elbette konuşulması gereken en önemli iki şey, biri Kur'an, bir de Kur'an'ı bizlere ulaştıran Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ramazan Kur'an ayı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Kur'an'ın hem ilk muhatabı, hem mübelliği, hem müfessiri, hem de onun tebyin vazifesinin bir gereği olarak bize açıklayanı, talim edeni, yani her şeyimiz açıkçası.
Hocam şimdi sizin yaptığınız bu hizmetlerin büyüklüğünü biz daha nereden daha iyi anlıyoruz. Bizim Ömer Faruk Harman Hoca'nın çok güzel bir lafı var. Yahudiler peygamberlerini sıradanlaştırdıkları için helak oldular, sapıttılar. Aynen. Hristiyanlar da ilahlaştırdıkları için sapıttılar. Şimdi bizde de sünnet-i seniyyeyi ortadan kaldırmaya çalışan, efendim Hazreti Peygamber Efendimiz'i bayağılaştırmaya çalışan, asker arkadaşı gibi telakki eden bir anlayışın bu şeysi yapılıyor.
Aynen öyle.
Yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Belki de bir yerlerden bu özellikle de beslenerek yapılıyor. Dolayısıyla şu anda sizin Siret Vakfı'nda üç söylediğiniz konular, bugün en fazla muhtaç olduğumuz konulardan birisi.
Kesinlikle. Çünkü peygambersiz bir din aslında artık Allah'ın dini olmaktan çıkıyor. Siz kendiniz yorumlamaya başlıyorsunuz. Kur'an önümüzde duruyor, bana göre deyip istediğiniz manayı, istediğiniz, ulaşmak istediğiniz işte anlamı o Kur'an'ın ayetlerine giydiriyorsunuz. Ama sünnet dediğiniz şey ona müsaade etmiyor. Evet. Çünkü sünnet Kur'an'ın hayata dönüşmüş şekli olduğu için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah'ın mana olarak ona indirdiği o aziz kitabı onun maksat itibariyle de nasıl hayata intikal edileceğine dair en güzel numuneyi ortaya koyuyor. Dolayısıyla sünnet dediğimiz peygamber mirası ya da nebevi miras Allah'ın yeryüzünde Kur'an'ın insana dönüştürülmüş şekli. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın istediği kulluk, istediği kalite, istediği işte murad-ı ilahisi neyse siz onu Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ve onun mübarek ellerinde yetişen sahabe-i kiram efendilerimizin hayatlarında görüyorsunuz. Onu kestiği zaman ki işte o buyurduğunuz çok önemli, gerçekten de bilinçli ve proje olarak yapılan bir şey bu. Artık ondan sonra siz İslam'la istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz.
Ya altından şimdi aldınız. Burası idamlık mahkumunun altından. Evet. Sandalyeyi almak gibi bir şey.
Aynen öyle.
Şimdi siz sünnet-i seniyeyi alırsanız Kur'an-ı Kerim'in altından o asılı kalır, boşlukta.
Evet. Kalır. Ayaklarını kesmiş oluyorsunuz tabii yerden. Onun için de bizim Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetine, onun mirasına çok daha farklı bir biçimde yaklaşmak durumundayız. Bizim bir de önümüzde bir numune var. İşte yetiştirdiği talebeler olan sahabe nesli. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği andan itibaren biz Hazreti Ebu Bekir'le beraber peygamberli toplumdan bir peygambersiz topluma geçişin numunesini görüyoruz. O anda sorunlar oluyor en başta. Mesela Efendimiz nasıl defnedilecek? Nasıl yıkanacak? Cenaze namazı nasıl kılınacak? Ondan sonra kim bu işi üstlenecek? İslam toplumu nasıl yönetilecek? Medine'de bundan sonra sorunlar nasıl çözülecek? Bütün bu soruların cevabını sahabe Allah Resulüne irca ederek çözüyor. Karşılarına gelen her türlü sorunun çözümü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin onlara bıraktığı miras oluyor. O mirasında tabii ki en önemli ayağı yine dediğimiz gibi Allah'ın kitabı Kur'an yani. Şimdi biz de bir hayat yaşıyoruz ve bizim de şu anda Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle aynı zamanı, aynı mekanı paylaşma gibi bir bahtiyarlığımız yok. Biz de sorunlarla karşılaşıyoruz. Baba olarak evde karşılaşıyoruz, anne olarak karşılaşıyoruz, çocuk olarak karşılaşıyoruz, öğrenci olarak okulda, üniversitede karşılaşıyoruz, hoca olarak medresede, üniversitede karşılaşıyoruz, tüccar olarak hayatın içerisinde karşılaşıyoruz. Netice itibariyle insanız ve hayatın farklı alanlarında Allah bizleri istihdam etmiş. Bu sorunlarımızı çözebilecek bize bir ilahi bakış lazım. Bu beşeri bakışla çözülebilecek bir şey değil. Çünkü beşeri nazar ister istemez kendisini eksene koyacak ve kendi menfaati, kendi kazancı neyse onun üzerinden toplumu şekillendirecek. Ama bir ilahi nazar Allah'ın istediği gibi bir bakış sağlayacak. Onu da sadece ve sadece iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ortaya koyuyor.
Ama o Peygamber Efendimiz'in bile şeysi var. Beni Hud suresi belemi büktü buyuruyor.
Evet. Ya.
Niye ya Resulallah diye soruyorlar. Festakım kemalim.
Evet.
Herkes canının istediği gibi doğru olabilir.
Evet.
Ama marifet o değil.
İstikamet.
Marifet Allah'ın istediği gibi dost doğru olmak. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği gibi dost ya. Doğru olmak ya. Önemli bir şey.
O da peygamber beli ya. Büken evet. Saçlarını evet. Ak ya. Düşürten bir şey. Ya. Ama istikamet dediğimiz şey Allah'ın evet. Gerçekten hayata çaktığı çivi. Yani o çok kolay bir şey değil.
Evet.
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu söyleyerek aslında yine murad-ı ilahiyi ortaya
tabii,
koyuyor.
Tabii. Burada yani bu konudaki titizliğin
evet.
Hem bize titizliğinin olması gerektiğini aynen. Gösteriyor. Hem de bunun bedeline de
ne olacağını da gösteriyor. Ne olacağı,
yoksa Peygamber Efendimizin yani, beli niye büyük bir kürsün? Tabii.
Şimdi ama orada bize... Hazreti Ali'nin onun terbiyesinde yetişmişti. O büyük insanın söylediği bir cümle var. İstikameti bir yönü anlayabileceğimiz bir cümle. Haklı olmak kadar haklı kalmak da önemlidir.
Ya.
Evet. Yani tam peygamber terbiyesinde yetişmiş bir şey. Birisinin güzel. Bir ifadesi evet, bu.
Şimdi şampiyon olmak önemli değil ama şampiyon kalmak,
kalmak
önemli.
Kalmak da yani oradaki o yani sağlayabilmek.
Haklı olmak yetmiyor.
Yetmiyor.
Ama haklı kalmaya devam etmek lazım.
Çünkü ne olursa olsun ya. Düşmanların, dostların sizi çekmeye çalıştıkları alanlar var. Ama siz ben Allah'ın istediği gibi olmak durumundayım dediğiniz zaman ne o zaman kaybettiğinize üzülüyorsunuz, ne kazandığınıza seviniyorsunuz, ne birilerinin takdiri ne birilerinin tenkidi sizi o istikamet çizgisinden alıkoymuyor, ayırmıyor.
Evet.
Onu da koruyabilmek, muhafaza edebilmek her baba yiğidin harcı değil. Yani o işte Peygamber aleyhissalatü vesselamın ufku ve bizim nazarlarımıza verdiği şey gerçekten önemli bir çizgi. Ama biz her gün Fatiha'da da bunu istiyoruz.
Amen. Tabii.
Yani bizi doğru yolun doğru yolcusu evet. kılması için ne Hristiyanlaşmak ne Yahudileşmek iki çizginin de gerisinde ortada asıl olması gereken sırat-ı müstakimin gerçek yolcusu olmak. O yolculuğu da bize o yolun imamı gösteriyor.
Amen.
İmamı olan aleyhissalatü vesselam Efendimiz her alanda çünkü malumunuz hocam Ahzab suresinin 21. ayetinde Rabbimiz onu bize usvetun hasene diye takdim ediyor.
Lekad
kâne lekum fî resûlillâhi usvetun hasene limen kâne yarucullâhe vel yevmel âhir ilâ âhir.
Hatta burada bir şey var hocam. İn kuntum tuhibbûnallâhe fettebiûni yuhibbukumullâh.
Evet.
Onu ittiba diye yorumlarken mesela Mevlana Mesnevi'de bunu ittiba değil. Tabi olmak değil. Arkasından izinden gitmek değil. Hı hı. Esas kendi kişiliğimizi ve kimliğimizi yok edip eritip Allah'ın Resulü'nün o modelinde dondurmak.
Eyvallah.
Esas ittiba yani. Onunla aynileşmek.
Ya asıl olması gereken
olması
o.
Gereken o.
Ama o çok üst düzey evet, bir evet. Gerçekten hedef. Evet, evet. Ama mesela o usvetun hasene kavramında işte en güzel örnek, evet. en ideal model bugünkü ifadelerle Elmalı merhumun ifadesiyle numune-i imtisal. Biraz daha biz Türkçeleştirirsek özellikle gençlerimiz için aslında orada verilen şöyle bir mesaj var. Hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz örneği.
Rol modeli.
Evet.
Rol
an,
model diyorlar ya. Şimdi.
Rol modeli evet. Rol ama model. Evet. Hem anın hem alanın.
Evet.
An zamanla alakalı bir şey, alan da mekanla alakalı bir şey.
Muhtaç olduğunuz her konuda.
Her konu. Evet.
En güzel örnek sallallahu aleyhi ve sellem'de var.
Aynen öyle.
Sıkıntıya düştüyseniz
yani
onda var. Mesela o Hendek şeydi kazılırken
gazvesinde.
Mesela geliyorlar diyorlar ki ya Resulullah çok acıktık.
Ya.
Biz diyorlar bak yani midemize taş bağlayarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz iki taş çıkarıyor.
Ya. Ya. Yani hayatın dışında değil.
Dışında değil.
Sahabeyle beraber
evet.
yaşayarak
evet.
ve onlara bizatihi örnek olarak.
İster aile reisi olarak, ister evet. baba olarak, ister eş olarak, ister evlat olarak, genç ya. Olarak, yaşlı olarak.
Devlet başkanı her olarak, konuda, komutan
her
olarak,
her konu, muallim, olarak.
Muallim olarak. Yani hayatın bütün alanlarında böyle bir örneklik var. Ve gerçekten de kamil manada bir örneklik var. Yani mesela bir tarafta bazı şeyleri işte yüksek dozda söyleyip de diğer tarafta bu manada boşluk yok. Yani öyle bir hayat yaşıyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürebbisi Allah olan bir şey hayat yaşıyor. Bir boşluk yok o hayatta.
Hatta bizim şey Emin Hoca'nın güzel bir lafı var. Peygamber Efendimiz iki elini yana salarak da namaz kılmış.
Aynen.
İki elini göğsünün üstüne bağlayarak takılmış. Da. Biraz daha göğsünün yukarısına da koyarak takılmış. Tek elini sallayarak takılmış. Niye böyle yapmış? Ya ona herkes, tek eli olmayan da ona ümmet olacak. Olmaz. Adam tek eli olmayan adam da onun tek eliyle kıldığı namazı dikkate alarak yani. Benim rol modelim o diyecek.
Aynen.
İki eli yoksa bir adamın böyle ellerini sarkarak da namaz kılacak.
Aynen.
Yani her konuda Allah'ın Resulü bize
örnek.
Örnek.
Ya. Yani o örnekliği iyice anladığımız zaman bugün mesela biz de hayatın hangi alanındaysak kendimize onu örnek ve rehber alma adına bir gayrete girişmemiz gerekiyor. Çünkü onun rehberliği Allah'ın tasdik ettiği bir örneklik. Allah onun yaptığından razı. Onun ellerinde yetiştirdiği sahabenin de razı. Öyleyse eğer biz de o rızayı kazanabilmemiz adına yaptığımızı peygamberin sünnetine, nebevi mirasa böyle bir vurmamız lazım. Orası bir mihenk
şimdi,
taşı.
Hocam,
ona
şimdi,
göre.
Şimdi burada bilmiyorum ama bu benim şahsi düşündüm. Biz gençlere dönük dili frekansı yakalayamadık.
Eyvallah.
Şimdi dolayısıyla mesela eskiden bu hille-i saadet, Peygamber Efendimizin resmi yok.
Aynen.
Ama ashab-ı kiram gitmiş ya demişler ki ya biz Peygamber Efendimizle her an bizim aynı cemaatte, aynı cemiyette göz göze, diz dize olma imkanımız yok. Çünkü hı-hı, Peygamber Efendimizin de özel hayatı var.
Tabii.
Peygamber Efendimizle bir arada bulunmadığımız zaman onunla manen beraber olmak için Hazreti Abbas'a geliyorlar. Ya Abbas, sen iyi bir vasaf-ı nebisin. Efendimizi vasfet de
biz de bilelim.
Gıyabında Peygamber Efendimizi öyle tahayyül edelim ya, ve kendimizi o hayalimizdeki peygambere benzetmeye çalışalım.
Aynı.
Ya şimdi bizim böyle bir çalışmaya ihtiyacımız var gibi geliyor bugünün gençlerine.
Evet.
Her noktada Allah'ın Resulü'nün örnek gösterecek. Şimdi duvarlarımızdaki asılı hilleyi okuyup anlayacak kaç kişi var?
Aynen.
Ya bir bayraklaştırmayı, Peygamber Efendimiz'i gençlere rol model olarak sunmayı.
Yeni hilyelere ihtiyaç var.
Evet işte yani bu yeni konuda Siret Vakfı'nın böyle bir planlaması var mı hocam?
Bazı çalışmalar var o konuda.
Çok güzel.
Yani gerçekten gençler için dediğiniz o şey çok mühim. Çünkü bugün çocuklarımıza da gençlerimize evet, de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in örnekliliğini anlatabilecek çok önemli aslında sermaye var elimizde. Ama bunun o günün şartlarına uygun bir biçimde evet, o dile indirgeyerek karşıdaki muhatapların anlayabileceği şekilde bunun birçok vasıtası var. Adetler değişmiyor ama aletler değişiyor. O
hatta
aletleri güncelleştirerek.
Estağfirullah. Vessabikunel evveluna minel muhacirine vel ensari. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۪ Burada Müslümanları kalifikasyona tabi tutuyor burada.
Aynen. Sınıflandırıyor. Burada
yani müsabakada ipi önce göğüsleyenler kim?
Evet.
Bir, muhacirin.
Muhacirin, ensar.
İki, sonra ensar. Üçüncüsü kim?
Onlara.
وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
İhsanla tabi
Allah'ı olanmış, görür gibi muhacirin ve ensara tabi olan
ya,
ve muhacirin ve ensar gibi yaşayanlar da üçüncü tabakayı teşkil eder.
Yani o üçüncü anhu, tabaka ya, kapanmadı.
Kapanmadı.
Evet. Yani ikisi kapandı da evet, evet, ama üçüncüsü kıyamete
işte
kadar
burada,
açık.
Burada her birimize yani bizim aynen, işte radyoda da buna ihtiyacımız var. İşte her bir Müslümanın bu konuda bir misyon üstlenerek Peygamber Efendimiz'i nasıl bu şeylere, gençliğe,
evet,
insanlara tanıtırız.
Aynen. Çünkü o tanıtma sevgiyi getirecek
evet,
hocam.
Evet.
Ve gerçek manada sevgi olduğu zaman aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la o ittiba dediğimiz şey gerçekleşiyor. Şu anda biz biraz o sevginin ne yazık ki el ayağa düşürüldüğü bir çağda yaşadığımız için hiçbir alanda tam anlamıyla muhabbet gerçekleşmiyor. Öyle olduğundan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la da kurmamız gereken işte Ahzab suresinin 6. ayetinde ifade buyurulan ennebiyyü evla bil mu'minine min enfusihim ayeti tecelli
ya,
etmiyor.
Evet, evet.
Çünkü orada nefislerimizden öncelikli bir peygamber sevgisi bizden isteniyor. Yani sahabenin gelip Allah Resulü'nün karşısında durup fedeke ebi ve ummi ve nefsi ya Resulallah dedikleri ve onun altını da doldurdukları. Yani bunu anam babam nefsim sana feda olsun diyerek sadece öylesine bir cümle değil, gerçekten de altını doldurdukları bir örnek hayatları var ortada. Ama bugün mesela biz bu sevgiyi tam anlamıyla anlayamıyoruz. Anlayamadığımız için sevginin tadına varamıyoruz. Sevginin tadına varamadıktan sonra da onu üretebilmek, onu yansıtabilmek gerçekten tam anlamıyla karşılığını bulmuyor. Hazreti Ebu Bekir'in Abdurrahman isminde bir oğlu var malumunuz. İki oğlu var, Abdullah ve Abdurrahman. Abdurrahman biraz geç Müslüman oluyor. Onun için de Aleyhissalatü Vesselam Efendimizle birlikteliği az. Sonraki süreçte Allah Resulü ile daha fazla yakın olan sahabe efendilerimizden birine bir soru soruyor. Diyor ki siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sevgi yönüyle ne öğrendiniz? Kime sorduğunu bilmiyoruz ama cevap çok muhteşem. O sahabe efendimiz diyor ki biz aleyhissalatü vesselam efendimizden duyduk. O bize dedi ki sevgi veraset ile kazanılır. Buradan biz aslında sevginin kitaplardan öğrenilecek bir şey değil, yaşanılarak aktarılacak bir şey olduğunu öğreniyoruz. Biz annelerimizden, babalarımızdan, hocalarımızdan da bunu aslında gördük. Mesela aleyhissalatü vesselam efendimizin adı anıldığı zaman sesleri titrer, gözleri yaşarır, elleri kalplerinin üzerine konar. Oturuşlarında eğer bir anormallik varsa onları düzeltir. Yani her zaman böyle peygamber aleyhissalatü vesselamla farklı bir bağ kurduklarına şahit olurduk. O şahitliğimiz ciltler dolusu kitaplardan öğrenemeyeceğimiz bir şey aşılardı bize. Belki şu anda modern dünyada bu zamanlarda bizim çocuklarımız, gençlerimiz bunu göremiyorlar. Bunun numunelerine şahit olamadıkları için bu muhabbetullah ve muhabbetun nebi dediğimiz şeyi anlayamıyorlar, algılayamıyorlar. Onun olmadığı yerde de inanın ki sünnet diye bir şey de olmuyor, Kur'an da olmuyor.
Amen.
Sevgisinin olmadığı bir yerde onun yaşanmasına, hem de böyle bir aşkla, iştiyakla, şevkle yaşanmasına da inanın ki biz şeyini göremeyiz.
Şimdi numunesini. Hocam mesela bu naatlar var.
Evet.
Kasideler var. Peygamber Efendimiz'i övmek ve sevmek ve sevdirmek için.
Aynı.
Esasında sevdirmek için. Tabii. Önce. Hem yazan sevmek için yazıyor.
Yeah.
Hem de başkalarına da sevdirmek için yazıyor.
Sevdiği ve, için yazmış
ve
zaten.
Çok muhteşem şeyler yeah. var. Onları esasında bugünün insanı dünün insanından daha çok buna muhtaç.
Aynen.
O yüzden.
Mesela bir cümle söyleyeyim hocam onunla ilgili. Muhakkak siz daha iyi biliyorsunuz. Yıllardır yani 10 yıl, 20 yıl, 30 yıldır böyle yürekten gelen naatlar okuyamıyoruz artık. Bir kabz hali yaşıyor şu modern çağ. Çünkü o sevgi dediğimiz şey tam oturmadığından dolayı numuneleri yok ne yazık ki. Bunun yeniden işte o verasetle evet. denilen şeyle yeniden üretilmesi lazım. Gerçekten bunu yüreklerimize tam anlamıyla geçirdiğimiz zaman, oturtturduğumuz zaman çoluk çocuğumuza, gençlerimize aktarmış olacağız. Onlar en azından o sevginin nasıl bir şey olabileceğine dair bir numune gördüklerinde aslında o manada güzel adımlar ortaya i̇nşallah. Çıkmış olacak inşallah.
İnşallah hocam, şimdi sohbetimizin birinci bölümünde sözünüzü balla keserim.
Estağfurullah, buyurun.
İzin verirseniz burada noktalayalım.
Buyurun.
Değerli dinleyicilerimiz, yine gelmek üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hemen kaldığımız yerden sohbetimizin ikinci bölümünde Mehmet Emin Yıldırım hocamızla sohbetimize devam edeceğiz. Evet Mehmet Emin Bey, Allah hayır razı olsun.
Allah
çok güzel noktalara temas ediyoruz.
Hayır olsun.
Peygamber sevgisinin gönüllere yerleştirilmesi, buna ihtiyacımız var. Tabii bunun için çeşitli metotlar var. Burada esas suret değil de sireti esas gündeme taşımak.
Aynen.
Veraset ve sirayet. Ben ona bir de sirayeti ilave ediyorum.
Eyvallah.
Bulaşıcılık diyemez ya.
Kesinlikle.
Bu. Allah'ı seven insanlarla beraber olursanız onlardaki o sevgi duygusu sizi de kuşatır. Aynen. Size de bulaşır.
İnsibag işte, ha, boyalanma.
Şimdi biz hani diyorlar ya, hani verimli bir adamla biz bir arada bulunmak aynen. istemeyiz.
Aynen.
Çünkü bulaşıcı bir hastalık. Mikroplar ve hastalıklar tabii. değil. Hallerde bulaşıcı.
İyilik de bulaşıcı, yüzden, kötülük de.
O yüzden bu hem veraset hem bu sirayet.
Aynen.
İkisi çok önemli.
Yeah.
O yüzden burada sirette ya da siret-i nebide bu muhabbet-i nebinin daha iyi derinleştirilmesi için neler yapmamız lazım?
Eyvallah.
Hocam.
Bir Hazreti Ömer'den bir örnek verelim hocam. Madem Ramazan'da bir muhasebe de yapalım. Bazı sevgiler ne kadar kalbimize yerleşmiş, yerleşmemiş şeklinde. Oğlu Abdullah İbni Ömer anlatıyor bize, diyor babam bir miktar, başka bir grup, başka sahabi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine sokaklarında yürürlerken bir anda Resulullah babamın elini tuttu ve babam o anda çok heyecanlandı. Gür de bir sesi var, o gür sedasıyla ya Resulallah vallahi seni çok seviyorum dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam döndü, dedi ki beni annenden ve babandan daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah dedi. Beni ehlinden, evlatlarından daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah dedi. Beni malından, servetinden daha mı çok seviyorsun? evet ya Resulallah dedi. Beni canından ve nefsinden daha mı çok seviyorsun dediğinde Ömer radıyallahu anh hayır dedi. Hayır deyince Allah Resulü elini bıraktı. Olmadı Ömer dedi. Olmadı. Babam diyor bir anda o gür sedası, o coşkulu hali gitti. Yüzüne bir hüzün çöktü, omuzları çöktü. Geldi eve, kapıda oturdu. Başını ellerinin arasına aldı, düşündü, düşündü. Sonra birden kalktı, Mescid-i Nebevi'ye doğru koştu. Ben de arkasındayım. Vardı huzuru Nebi'ye, yine aynı gür sedayla. Vallahi ya Resulallah seni nefsimden ve canımdan daha çok seviyorum dedi. Allah Resulü de dedi ki el-ene ya Ömer elen. İşte şimdi oldu. Çıktı diyor huzuru Nebi'den, ben hemen gittim yanına. Dedim ki baba dedim, Allah Resulü önce sorduğunda nefsinden daha çok sevdiğini söylemedin. Ama sonra geldin düşündün, gidip tekrardan bunu ikrar ettin. Ne oldu, bunu bir gerekçelisini anlat da anlayalım diye sordum dedi. Babam dedi ki diyor bana, oğlum diyor o ana kadar ben birçok şeyi kendi dünyamda kıyaslamıştım. Demiştim ki Ömer, bir gün eğer sen babanı, anneni, evladını, malını, servetini Resulullah'la tercih etmek zorunda kalsan neyi tercih edersin? Hepsinde Resulullah demiştim. Ama ben o güne kadar nefsimle Resulullah arasında bir kıyas yapmamıştım. Hesabını vermediğim bir cümleyi de Resulullah'a söylemek istemedim. Onun için geldim, hesabını yaptım, sonra gidip ikrar ettim. Şimdi madem Ramazan ayı, muhasebe ayı, gerçekten bizim de bu muhasebeyi yapmamız ya lazım. Canımızı, malımızı, servetimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, anamızı, babamızı Allah Resulü ile tercih etmek zorunda kalsak, bu tercihi yapabilecek imana, o marifete, gerçekten o sevgiye varabilmiş miyiz? Elbette ki hepimizin eksiği var ama bu muhasebe yaptığımız zaman giderme adına bir gayrete vallahi, girişmiş vallahi oluruz.
Hocam, o kıvamı yakalamak marifet. Yakalayamazsak yolunda olmak marifet.
Aynen.
Olamazsak yolunda aynen ölmek marifet.
Aynen öyle. Mesele o yola bir girmek. Girmek oraya bir girelim de nasıl olursa olsun ya, yani. Evet, evet. Onun için bizim en ciddi bir biçimde ele almamız gereken bir şey bu.
Allah razı olsun.
Peygamber sevgisi dediğimiz şey hocam, İnanın ki imanımızın en büyük azığıdır bizim. O azık olmazsa eğer biz açlıktan ölürüz. Yani şu anda bu insanlığın, İslam dünyasının da en büyük problemi bu. Malumunuz Haçlılar Kudüs'ü tekrardan Müslümanların elinden alınca Selahaddin Eyyubi işte o gün İslam coğrafyalarında öne çıkan bir isim oluyor. Hayatını inceliyoruz o büyük insanın, Akif'in ifadesiyle Şark'ın en sevgili sultanını. Gerçekten insanları peygamber sevgisiyle ayağa kaldırıyor. Şam'da, Anadolu'da, şurada burada nereye giderse gönderdiği temsilcilerle insanlara bunu aşılamaya çalışıyor. Şu anda da Kudüs bizim değil. Şu anda da İslam coğrafyaları kan ağlıyor. Şu anda da her tarafta feryat ve figan var. Ve bizim bir silkelenişe, ayağa kalkışa ihtiyacımız var. O heyecanı bize sağlayacak olan tek şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mirasına dönmek. Evet. Başka bir şey yok.
Şimdi hocam bakın, bizim ecdadımızda peygamber sevgisinin tezahürü.
Evet.
Bu lafla peygamber sevgisi olmuyor.
Aynen öyle.
Mesela bakıyorsunuz Abdülaziz Han. Bu,
Allah rahmet eylesin.
Bu diyorlar ki Sultan-ı Mücavir'in, peygamber efendimizin komşularından size bir arıza geldi.
Ya.
Bir dakika diyor, beni ayağa kaldırın, hasta yatağında.
Aynen öyle.
Bir abdest alıyor, gidiyor, abdest aldıktan sonra Allah Resulü'nün komşularının talepleri böyle edepsizce ayak uzatarak dinlenmez.
Aynen.
İşte edep, şimdi bir şimdi edep, bir peygambere edep, verilen aynen değere bakın.
Aynen.
Abdülhamid Han Hicaz Demiryolu'nu yaparken Medine'ye yaklaştıkça trenin o rayların arasındaki bir boşluk ya var. Oraya keçe koyduruyor ki oradan ses çıkıp oluşmasın da Peygamber Efendimiz rencide olmasın.
Ya.
Fahrettin Paşa, Allah Medine Allah müdafiye, çöl kaplanı dediğimiz. Ya. O Ravza-i Mutahhara içerisinde eğer çekiç, çivi kullanılacaksa çekiçle çivinin arasına ya bir lastik ya da keçe bandaj konularak çıkacak gürültünün Allah'ın Resulünü rencide etmemesi için gerekli tedbirlerin alınması diye. Bunun misalleri çok.
Çok, çok. Her biri aslında işte o sevgiyi gösteriyor. Tabii. ve o yılların birikimiyle o verasetin nasıl nesillerden nesillere aktarıldığına dair işaret veriyor. Bizi de ayağa kaldıracak tekrardan o ruhtur.
İnşallah.
Ondan başka bir
şey burada değil. Benim çok en fazla titrediğim şeylerden bir tanesi Hanzala bin Rebi.
Evet.
Hanzala bin Rebi radıyallahu anh sahabenin radıyallahu hem en gençlerinden hem en zenginlerinden hem de en yakışıklılarından.
Aynen.
Bu Hanzala bin Rebi Peygamber Efendimizin bu münafıklığı ve münafıkları anlattığı özel sahabelerinden birisi.
Aynen.
O yüzden mesela Hazreti Ömer, Hazreti Osman bu Hanzala'nın, Ebu Hüreyre'nin katıldığı cenaze namazlarına katılır. Onların katılmadığı cenaze namazlara katılmazlarmış. Çünkü ya. Münafık profesörü bunlar.
Biliniyor, bilir.
Ama Hanzala bir de münafık olmaktan çok korkuyor.
Ya.
O yüzden Peygamber Efendimizin hayya alel cihat çağrısını duyunca yeni de evlenmiş, gusül abdesti alması gerekirken gusül abdesti almayı Allah'ın Resulü'nün cihat çağrısına ayak sürüyerek icabet diye telakki
gecikirim diye
ve nifak alametine düşerim diye
aynı.
Hemen kılıcını kuşanıyor, atına atlıyor, gidiyor cepheye. Evet.
Ve cephede çok önemli. Çok önemli hocam.
Peygamber Efendimiz diyor ki bana ne oluyor ki? Hanzala'yı gökte meleklerin yıkadığını görüyor.
Tepsilerle iç üstünde.
Şimdi düşün.
Ya.
Bizde şehit cenazesi yıkanmaz.
Evet.
O kanlı elbisesi efendim delil olarak gider, öyle defnedilir.
Aynen.
Bunun üzerine ashab-ı kiram bu işte bir hikmet var diyorlar. Arıyorlar, şühede arasında buluyorlar. Yeni yıkanmış ve yüzünden su damlacıkları akıyor çölde.
Aynen.
Sonra geliyorlar, hanımına soruyorlar. Hanımı diyor ki vallahi diyor Hanzala'nın gusül abdesti alması gerekiyordu ama Peygamber Efendimizin cihat çağrısını duyunca cihat çağrısına ayak sürüyerek gitmek cihat nifak alametidir. Hadisine muhatap olmaktan korktuğu için gusül almadan atına atladı, kılıcını kuşattı, öyle cepheye gitti ve o hal üzere de şehit oldu. Umulur ki melekler Hanzala'ya gökte gusül abdesti aldırıyorlar diye.
Böyle büyük bir şeref. Böyle büyük bir mükafat yani. Orada hocam çok önemli bir şey var. O da şu, mesela Hanzala radıyallahu anh böyle düşünceli yürürken Medine sokaklarında Hazreti Ebu Bekir'le karşılaşıyorlar.
Ağlıyor hatta.
Ağlıyor orada.
Evet.
Nedir diye işte Hanzala münafık oldu diyor. Başından geçenleri anlatınca Hazreti Ebu Bekir'in verdiği o karşılık bizim için çok mühim. Eğer diyor bu münafıklık alametiyse ben de öyleyim.
Ben de münafığım diyor. Evet.
Yani Hazreti Ebu Bekir gibi birisinin bir anda kendini ona muhatap sayması bize birçok şeyi söylemesi lazım. Biz bugün mesela Kur'an'ı okuyoruz ama üzerimize almıyoruz. Hadisleri duyuyoruz. Çoğu zaman işte falancaya filancaya mı uyuyor diye başkalarına havale ediyoruz. Ama Hazreti Ebu Bekir gibi Allah Resulü'nün sağının adamı, sahabenin birincisi olan o büyük insan bir anda eğer bu gerçekten nifak alameti ise bu bende var diye onu üzerine alması ciddi ciddi üzerinde durulması gereken
ama
bir konu.
Sonra Hazreti Ebu Bekir yakalıyor Hanzala'yı kolundan. Peygamber Efendimiz'in huzuru saadetlerine çıkıyorlar.
Aynen.
Ve anlatıyor ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz eğer sizler diyor benim huzurumda iken elde ettiğiniz o manevi mertebeyi, o haleti, ruhiyeyi benim gıyabımda da devam ettirseydiniz Medine sokaklarında melekler sizinle musafaha ederdi diyor.
Aynen öyle ya. İşte. O sizden istenen de bu değil ya, zaten. Allah yollarından ayırmasın.
Amin.
Inşallah.
Allah razı olsun. Yani. Tabii burada hem ashab-ı kiram hem Peygamber Efendimizin bizatihi kendi hayatları her konuda örnek dedik.
Evet.
Burada bakıyorsunuz bu hadis-i şerifler. Öyle hadisler var ki Peygamber Efendimizin yetimlere nasıl davranmamız gerektiği konusunda, fakir fukaraya nasıl davranmamız gerektiği konusunda.
Boşluk yok.
Boşluk yok.
Boşluk yok.
Bunların en güzelini önce Efendimiz kendisi yaşamış. Sonra söylemiş.
Aynen.
Yaşamadığını söylememiş.
Kesinlikle. Hatta 10 yaşamış bir söylemiş. Bizde Anadolu'da bir söz var aslında, o söz sünnete dayanıyor ama biz farklı bir manada kullanıyoruz. Hocanın söylediğini yap, yaptığını yapma diye. Biz bu sözü işte hocalar söyler ama kendileri yapmaz gibi anlıyoruz. Aslında o sözün temelinde hocalar azameti yapar. Çünkü peygamberin varisleridir onlar. Ama cemaatlerin ruhsatları söylerler. Siz onların yaptıklarını yapamazsınız. Söylediklerini tabii yapın anlamında.
Avamın mezhebi müftünün fetvası.
Aynen ya. Öyle işte.
Yani siz yani dolayısıyla, hocalar takva ile yaşarlar tabii, ama şeriata göre fetva
ruhsatı
verirler.
Ruhsatı söylerler. Evet. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz 10 yaşayıp bir söylüyor. O söylediğini de sahabeye öyle güzel bir numuneyle aktarıyor ki sahabe görerek zaten evet hayran oluyor. Mesela biz bugün hadis külliyatında şu kadar rivayetleri böyle bir tasnif etsek, ashabın ben Resulullah'ı şunu yaparken gördüm dedikleri, Allah Resulü şöyle dedi dedikleriyle aşağı yukarı aynı eşit dek orandadır.
Aynı
yani
dek
gördüklerini anlattıkları rivayetler de bizim işte en azından dünyamızda o mesajların nasıl bir yer edinmesine dair mesaj vermiş oluyor.
Evet. Tabii bu tabii sünnet ve hadis mesela eskiden şimdi hafız dediğimiz zaman biz sadece şeyleri biliyorduk. Kur'an-ı Kerim hafızı.
Evet.
Eskiden bir de hadis hafızları varmış.
Aynen.
Kimisi burada kütüb-i sitteyi ezbere bilenlere
tabii
hadis hafızı diyorlar. Kimisi o yetmez. Kütüb-i tis'ayı bilenlere.
Ya, 300 bin hadis hafızı bilen hafızları biliyoruz biz mesela evet o külliyatın içerisinde. Evet. Çünkü neticede o hadislerin her biri Kur'an'ın işte bir evet tefsiri niteliğinde.
Tabii ki tefsiri tabii.
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den aldıkları hiçbir sözü, gördükleri, şahit oldukları hiçbir şeyi o nesil sahabe, ondan sonra gelen tabi'in, ondan sonra gelen etba-i tabi'in ta işte tasnif dönemine kadar, tedvin dönemine kadar ki süreçte birbirlerine naklediyorlar ki dinin intikal ve muhafazasında kilit rolü olan o hadisler sonraki nesillere selim bir biçimde ulaşmış olsun. Bunun içinde ciddi fedakarlıklar yaptıklarını görüyoruz. Kilometrelerce yollar yürünüyor o günkü şartlarda. Bir Ebu Eyyub el Ensari'yi ta Mısır'da, Kahire'de Ukbe İbni Amir'in karşısında bir hadisi doğrulatmak için o kadar yolu fedakarca yürüdüğüne şahit oluyoruz. Yine aynı şekilde sonraki nesillerde de rıhle dediğimiz o hadis tedvinini gerçekleştirme noktasındaki gayretleri her türlü takdire şayan. Belki biz bugün onların üzerinden şöyle bir mesaj almalıyız dünyamıza. Onlar bu kadar büyük bir miras verdiler bize, bıraktılar, gittiler. Acaba ben bir Müslüman olarak bir Ramazan günlerinde, Ramazan ayında Riyaz-ı Salihinden 40 hadis, İmam Nevevi'nin 40 hadisinden, yani Allah Resulü'nün o sözlerine ait o önemli mesajlardan ne kadarıyla buluştum acaba? Çünkü o sözleri Resulullah bana söylüyor. O gün karşısında sahabe vardı ama bugün ben kendim onun ümmetinden biri olarak o sözlerin muhatabıyım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği sözleri ne kadar ben aldım, ne kadar hayatıma intikal ettim ve ne kadar da başkalarına ulaştırma noktasında bir gayret içerisine girdim. Çünkü hem yaşamak hem de yaşatmakla mükellefiz. Tek taraflı bir şey değil bu. Eğer bu manadaki vazifelerimizi gözden geçirir de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle aramızda kurmamız gereken hukuku, bağı netleştirirsek o hayatların bizim hayatımıza katacağı çok ama çok önemli mesajlar olacak inşallah.
Bir defa şeyden zaten bizim kendi kişiliğimiz ve kimliğimizi, irademizi bir kenara koyup bundan sonra ya Rabbi ben seni Habibi Edibi'nin gösterdiği yolda
yürüyeceğim
ve senin kitabın istediği istikamette yaşayacağım diyebiliyorsak ya zaten tabii marifet budur.
Aynen.
Mümin
aynen
olmak da budur.
Ondan başka da bir yol yok zaten.
Başka da bir
çünkü
yol yok.
Çünkü biz
zaten
kendimiz yol tayin edemiyoruz. Yolun kurallarını da biz koymuyoruz.
Evet.
Yolu belirleyen belli, yolun kurallarını koyan da belli. O yolda nasıl yürüneceğini en güzel örnekle yaşayarak öğreten de belli. Her zaman benim derslerde kullandığım bir cümle var hocam. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize sadece bir Medine kurup gitmedi. Kıyamete kadar gelecek olan bütün bir insanlığa şehirlerin nasıl Medine kılınacağını da öğreterek gitti. Dolayısıyla ben bugün evimi nasıl Medine kılacağım, Medineleştireceğim Resulullah'tan öğrenebiliyorum. ticaretimi nasıl medenileştireceğim? Resulullah'tan öğrenebiliyorum. Medresemi, mektebimi nasıl medenileştireceğim? Resulullah'tan öğrenebiliyorum. Eğer bu öğrenme noktasındaki gayret ve çabamı o noktaya getirdiğim zaman numuneler hazır önümde duruyor. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Sadece gayret gösterip anlayıp o anladığımı da kavradıktan sonra hayata intikal noktasında bir çabaya girişmem gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsem numuneler hazır. Yani bizim burada sıkıntı çekeceğimiz, ya bunu nereden bulacağız, bunun çözümü nedir, acaba bu meselede nasıl davranacağız, bu tarz bir sıkıntı yok. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisi birçok hadisinde meseleyi bize beyan ederken hadislerinden bir tanesi, ben sizi size gecesi gündüz kadar aydınlık bir yol bıraktım diyor.
Ya.
Gecesi gündüz kadar, hiçbir karanlığı yok. Yolda
hiçbir taraf yok.
Fulu yok. Yolda eğrilik büğrülük yok. Çukurlar yok. Buradan gidersem nereye varacağım diye bir endişe yok. Darusselam'a uzanan bir yol var. O yolun gecesi de gündüz kadar aydınlık, pak, pakize bir yol. Olursan o yolda yolcu, o yolun imamı sallallahu aleyhi ve sellem, Sade'nin ifadesiyle ne gam bu ümmete ki onların gemisinin kaptanı Resulullah'tır. Eğer geminin kaptanı o olursa, güverteyi verirsen onun eline, seni ulaştıracağı yer belli. Evet. Başka bir yere ulaştıramaz. O gemi ne korsanların eline geçer, o gemi ne su alır, o gemi ne rotasını şaşırır. Varacağı menzile doğru yürür. O varacağı menzilde Allah'ın izniyle o selam yurdudur. İnşallah. Orada da yine o geminin kaptanıyla beraber olmak da hepimizin umududur.
İnşallah Rabbim İnşallah. Hepimize nasip etsin.
Amin. Amin.
Hocam İnşallah. Çok teşekkür
Allah
ediyoruz.
Allah razı olsun hocam.
Sohbetinizi burada balla noktalıyoruz.
Allah razı olsun hocam.
Sayeniz gayretiniz meşgul olsun inşallah.
Allah razı olsun.
Değerli dinleyicilerimiz, istemesek de İftar Sevinci programımızı burada noktalıyoruz. Önümüzdeki İftar Sevinci'nde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Kalın sağlıcakla.